Ayrım 8. Şafakta yanan mumlar. Serpil Ural. Sayfa 122. Geçmişten gelen mektuplar. Norma ve Peggy, akıllarına takılan sorulara yanıt arayarak Gelibolu Yarımadası'nda gezinirken, dünyanın öbür ucunda, Avustralya'da, büyük anne Tilly, kucağındaki bir yığın sararmış mektuptan birini bırakıp birini alıyor, yeniden dikkatli okuyordu. Neredeyse gece yarısı olacaktı. Her zaman bu saatlerde derin bir uykuya dalmış olan büyük anne, bugün yatıp uyumayı hiç düşünmüyordu. Yatak odasındaki geniş, rahat koltuğa oturmuş, kalın ve uzun sabahlığının üstüne sırtını bir şal ve dizlerine küçük bir yün battaniye örtmüştü. Yerden gelen soğuktan korunmak için ayaklarını koltuğun uzantısı gibi duran, aynı çiçek desenli kumaşla kaplı pufun üstüne uzatmıştı. Yaklaşmakta olan kışın soğuğu özellikle geceleri kendini belli ediyordu. Ama büyük anne bu gece böyle sarılıp sarmalanmış otururken soğuğu hiç duymuyordu. Bir gün önce arkadaşı Mary telefon etmiş ve birkaç gün için Sydney'e geleceğini söylemişti. Mary uzun süredir Avustralya'nın kuzeyinde, Darwin'de oturuyordu. Büyük anne Tilly ile arkadaşlıkları çok eski, okul günlerinden kalmaydı. Mary, büyük dede Frank'in arkadaşı Bill amcanın küçük kızıydı. Mary'nin Sydney'de oturan çok sayıda akrabası vardı. Arada bir onları görmeye gelir, uzun yıllar yaşadığı bu bölgeye tekrar gelmek, eski arkadaşlarını ve buralardaki gelişmeleri görmek hoşuna giderdi. Bu tarafa gelmişken Canberra'ya geçeceğim demişti telefonda. Oradaki savaş müzesine babamın mektuplarını vermek istiyorum. Babanın mektuplarını mı? Diye sordu büyük anne Tilly. Evet, Bob Edmonds'un hatırladın mı? Elbette, babamın arkadaşlarından biriydi. Babamın da onu orduya almamışlardı. Bir sağlık sorunu vardı ama neydi şimdi hatırlayamıyorum. Her neyse, babam ona Gelibolu'dan mektuplar göndermiş. Ama Bob çoktan öldü. Evet evet öldü. Şimdi onun evinde kızı oturuyor. Geçenlerde evi onarmak için eşyaları çıkartırken çatı katında eski bir çantanın içinde babamın yazdığı mektupları bulmuşlar. Kızı beni arayıp hemen haber verdi. En iyisi onları savaş müzesine vermek diye düşündü. Arkadaşının anlattıkları büyük anne Tilly'nin ilgisini çekmişti. Mary bunu anlamış gibi, istersen mektupları getireyim sen de okursun dedi. Çok ilginç ayrıntılar var. Gerçi babam çoğunu anlatmıştı ama gene okurken çok heyecanlandım. Büyük anne Tilly o gün özel konuklar için sakladığı ince porselen çay fincanlarını çıkardı. Sehpanın üstüne dantel bir örtü serdi. Limonlu kek dilimlerini gümüş bir tabağa özenle yerleştirdi. İki arkadaş uzun uzun geçmişten söz ettiler bir araya gelince. Birbirlerine çocukları ve torunları ile ilgili son haberleri verdiler. Şimdi günlerini nasıl geçirdiklerini anlattılar. Bahçeye açılan camlı kapının önünde ağaçlardan dökülen yaprakları seyrederek çaylarını içtiler. Ayrılırken Mary babasının mektuplarını büyük anne Tilly'ye bıraktı. Perşembe günü kuzenim Susan'a gitmek için buradan geçeceğiz dedi. O zaman uğrar alırım. Şimdi yatak odasında oturmuş, bu sararmış kağıtlar üzerindeki solmuş yazıları ikinci kez okuyordu. Her mektupta gözleri Bill amcanın el yazısına biraz daha alışmıştı. Onun için bu kez fazla duraksamadan okuyabiliyor, Bill amcanın yıllar önce yazarak anlattıklarını sanki ondan dinliyormuş gibi oluyordu. Bill amca ilk mektubu Anzakların 25 Nisan sabahı Gelibolu'ya çıkmasından birkaç gün sonra yazmıştı. Son yıllarda orada yapılan Anzak günü törenleri televizyonda gösteriliyordu. Büyük anne Tilly mektubu okurken televizyon programında gördüğü kıyıları gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. 30 Nisan 1915. Sevgili Bob, şu işe bak. Nedendir bilinmez yanlış yere çıkartma yapmışız. Bize karaya çıkınca karşınızda birkaç yüz metre düz arazi bulacaksınız demişlerdi. Ne gezer? Kıyıya ayak basınca karşımızda tepeler, dik yamaçlar bulduk, şaşırdık. Demeye kalmadı, o tepelerden üstümüze kurşunlar, şarapneller yağmaya başladı. Türkler bizi geri püskürtmek için ateş ediyordu. Pek çoğumuz daha karaya çıkmadan sandallarda, denizde vurularak öldü. Ben şanslıydım. Biz de bütün gücümüzle saldırdık. İleri atıldık. Üstümüze gelen Türklerle kıran kırana çarpıştık. O hızla bazı tepeleri ele geçirdik. Türkler bizi geriye, denizde artmak istiyordu. Bu çekişme akşama kadar sürdü. Sonunda çıktığımız kıyıda kaldık. Tepeler karşımızda, Türkler tepelerde. En güç işi başardınız dediler. Bu kıyıda kalın ve yerleşin dediler. Toprağı kazın ve orada kalın. O günden beri kazıyoruz. Görmelisin. Yer altında bir şehir kazdık. Artık kimse bizi buradan söküp atamaz. Türkler boşuna umutlanmasın. Yakında bir gün o tepeleri de aşarız. 10 Mayıs 1915. Sevgili Bob, gönderdiğim mektuba çok sevindim. Posta önce Ege'deki adalara, oradan bize getiriliyormuş. Bu yüzden mektuplar geç geliyor. Bilmem benimkiler sana ne zaman ulaşıyor. İyi olduğuna sevindim. Sen de beni merak etme. Çok iyiyim. Bugün denize girdim. Hiç şaşırma. Orada kış ama burada sıcaklar başladı. Yaz yaklaşıyor. Deniz o kadar güzel ki. Avustralya'yı, oradaki kumsalları düşündüm. Türkler tepelerin ardında bizi seyrediyor olmalıydı. Denizden tepelere el salladım. Onlar orada, biz kıyıda. Böyle yaşıyoruz işte. 21 Mayıs 1915. Sevgili Bob, demek Paskalya tatilinde bizimkilerle birlikteydin. Umarım hepsine iyi olduğumu söylemişsindir. Burada hava ısındıkça ısınıyor. Güneşlenmeye başladık. Denize de giriyoruz. Sıcaklarla birlikte su sıkıntısı başladı. Bir de sebze, yumurta, meyve özledim. Her gün sığır eti konservesi, her gün sığır eti konservesi. Sonunda bir çözüm bulduk. Tavşan besliyoruz. Kekiklerin katır tırnaklarının arasında bekleyip yakalıyoruz onları. Öyle çabuk çoğalıyorlar ki, geçen akşam birkaç ateşi yaktık, tavşanları bir güzel kızarttık. Yıldızların altında kendimize eşsiz bir ziyafet çektik. 2 Haziran 1915. Geçenlerde bütün Türkler üstümüze geldi. Bir sabah erkenden. Öyle çok Türk öldürdük ki o gün. Tepelerden aşağı gelirlerken hepsini kolayca vurabiliyorduk. Kimse bu kadar ölü görmemiştir. Her yer üst üste yığılmış asker ölüsü doluydu. Günlerce oldukları yerde öylece kaldılar. Hava sıcak, sinek çok. Bunca ölü uzun süre öyle açıkta kalamazdı. Sonra ölüleri gömmek için ateşkes yapıldı. O gün ilk kez Türklerle bir araya geldik. Birlikte çalıştık. Büyük çukurlar kazıp toplu mezarlar yaptık. Saatlerce yan yana yüz yüzeydik. Bize benzer gençlerdi hepsi. Öyle her zaman duyduğumuz vahşi, kaba, saldırgan insanlar değildi. Dilleri pek değişik. Mısır'da öğrendiğim birkaç Arapça sözcüğü kullandım. Anladılar. Ama çoğu zaman işaretlerle anlaşıyorduk. Onlar bize, biz onlara sigara verdik. Cebimizdeki fotoğrafları gösterip ailelerimizden söz etmeye çalıştık. Ateşkes biteceği zaman ayrılırken birbirimize armağan verenler bile oldu. Sigara gibi, çakmak gibi armağanlar. 15 Haziran 1915. Havalar iyice ısındı. Denize girmekte olmasa dayanılır gibi değil. İçecek su kısıtlı veriliyor. Geçen gün hepimize gaz maskesi dağıttılar. Ama kimse takmıyor. Neymiş o? Türkler zehirli gaz kullanabilirmiş. Saçma. Türklere tanıdık artık. Ortak mezar kazdığımız gün yakından gördük. Kaç haftadır neredeyse yan yana yaşıyoruz. Ne zaman ne yaptıklarını biliyoruz. Hiçbir gün batan gemilerimizden kurtulanları ateş etmediler. Türkler dürüst savaşçılar. Gaz kullanmazlar. Biz bunu biliyoruz. Geçen gün buraya yine bir subay gelmişti. Az ötemizden geçen iki Türk askerini görünce bize ''Neden öldürmüyorsunuz? Ne duruyorsunuz? Niye ateş etmiyorsunuz?'' demeye başladı. ''Niye edelim?'' dedik. ''Bize bir zararları yok. Dokunmuyor ki şu anda. Geçip gidiyorlar işte.'' 26 Temmuz 1915. Temmuz'un sonu geliyor. Geçen ayda bu ayda Türklerle aramızda önemsenecek bir çarpışma olmadı. Günler tek düze geçip gidiyor. İnanılmaz bir sıcak var. Çatallar, kaşıklar, metal tabaklar öyle ısındı ki elimizi dokunduramıyoruz. Susuzluk çok kötü. Bir de sinekler, sinekler. Öyle çoklar ki görmeyen anlayamaz. Akşamlar daha iyi. Yıldızlı göğün altında uzun uzun konuşarak eğlenmeye çalışıyoruz. Yakında bir saldırı yapılacağından söz ediliyor. Yeni yeni askerler getiriliyormuş bize destek olsunlar diye. Büyük bir çarpışma olacağı belli. İyi olur. Çok hareketsiz kaldık. Hani şu saldırı bir başlasa diyorum. Bir amca Ağustos ayı başındaki saldırılarda yaralanmış, büyük anne Tilly'nin şu anda adını unuttuğu bir adadaki hastaneye gönderilmişti. Orada bir süre kalmış, tam olarak iyileşince tekrar Gelibolu'ya dönmüştü. Bunun için olacak 26 Temmuz'da yazdığı mektuptan sonra 12 Ekim tarihli mektup geliyordu. 12 Ekim 1915. Sevgili Bob, Gene Gelibolu'dayım. Havalar soğumuş. Sık sık yağmur yağıyor. Barınaklardan dışarı çıkamaz olduk. Giysiler, battaniyeler, her şey, her yer ıslak. Önemsenecek bir çarpışma olmuyor bugünlerde. Türklerin çoğu Müslüman. Geçtiğimiz ay oruç tuttukları aymış. Onun için o tarafa pek de bir hareket olmadı diyorlar. Şimdi de bu yağmurlar başladı. Biz de saldıracak durumda değiliz. Sanırım İngiltere'den yardım bekleniyor. Bekleyelim bakalım ne olacak. 27 Kasım 1915. Sevgili Bob, ömrümde ilk kez kar gördüm. Bembeyaz, yumuşak, pamuk pamuk iniyor gökten üstümüze. Görünüşü çok güzel ama çok soğuk. Üşümemek için battaniyelere sarıldık. Türklerde battaniye de yok. Az ötemizde kollarını gövdelerine sararak ısınmaya çalışıyorlar. Önce kar, sonra yağmur yağdı. Yağdı, yağdı, hepimize sırılsıklam etti. Türkler karşımızda titreye titreye bize bakıyor. Biz titreye titreye onlara bakıyoruz. Doğa karşısında hepimiz öyle savunmasızız ki. Kar yağdığı gün çok soğuktu. Oysa daha kötüsü de varmış. Hava dona çevirdi. Anlatılmaz bir soğuk. Çamurlar bile dondu. Çok asker donarak öldü o gün. Heykeller gibi kas katı kalmışlar oldukları yerde. 6 Aralık 1915. Gelibolu'dan çekiliyoruz. Türklere duyurmadan buraları boşaltabilmek için hazırlıklar yapılıyor. Gemilere grup grup binip ayrılacakmışız buradan. Hangi gün kimlerin gideceğini daha bildirmediler. Artık döneceğimizi duyunca dün birkaç kişi çarpışmalarda ölen arkadaşlarımızın mezarlarına gittik. Hep birlikte gelmiştik bu kıyıya. Şimdi onları burada bırakıp gideceğiz. Umarım gidişimizi duymazlar dedi aramızdan biri. Ben de katılıyorum buna. Umarım gidişimizi duymazlar. Eve dönecek olmak çok güzel ama onları burada bırakmak, o şey olduklarını düşünmek çok acı. Törenlerden sonra. Şafak töreninin ertesi günü pazardı. Okul yoktu. Zeynep'in sabah erken kalkması gerekmiyordu. Ne var ki şafak töreninin yorgunluğuyla bir akşam önce saat 7'de yatmıştı. Üstelik gereksiz bir uyku uyumuş ve iyice dinlenmişti. Bu yüzden gene erken uyandı. Konak pansiyon sessizdi. Belli ki misafirler daha kalkmamıştı. Zeynep de kalkmak için acele etmedi. Odasının tahta tavanına bakarak yatmayı sürdürdü. Gözleri tavandaki oyma süslemelerde gezinirken bir gün önce gördüklerini ve Pınar öğretmenle konuştuklarını aklından geçiriyordu. Peggy ile Norman'ın yarın sabah yola çıkacaklarını biliyordu. Sonra acaba bir daha karşılaşacaklar mıydı? Avustralya ne kadar uzaktı ki oraya gideceğini düşünmek hiç gerçekçi olmazdı. Belki gene Peggy gelirdi Gelibolu'ya. Yıllar sonra büyümüş olurlardı o zaman. Belki çocuklarını getirirdi Peggy. Büyük dedelerinin savaştığı yerleri görsünler diye. Kendisi burada olur muydu o günlerde? Başka bir yerde oturuyor, belki çalışıyor olamaz mıydı? Dayısı Hasan gibi. Birbirimizle haberleşmeliyiz diye düşündü Zeynep. Mektup yazmayı, belki zaman zaman telefonlaşmayı kaç yıl sürdürebileceklerdi ki acaba? İngilizceyi her geçen yıl daha iyi konuşabileceğini umuyordu. Yoksa bir gün yabancı dilini unutur muydu? Turist rehberi olabilirim diye geçirdi aklından. Murat gibi, hem belki bir gün buradan bir grubu Avustralya'ya bile götürürüm. O zaman Peggy'yi tekrar görürüm, yaşadığı yerleri görür, arkadaşlarını tanırım. Zeynep gelecekte olabilecekleri düşünürken aşağı kattan hafif bir kapı gıcırtısı duyuldu. Zeynep bahçeye açılan kapının sesini hemen tanıdı. Annesinin kalkmış olduğunu anladı. Ona yardım etmek için aşağıya inmesi iyi olurdu. Yavaşça, hiç acele etmeden yataktan kalktı. Yüzünü yıkamak için odasından çıktı. Giyinip mutfağa indiğinde Emine kahvaltı tabaklarını hazırlıyordu. "Sen de geç kalkarsın diye düşünmüştüm," dedi kızını görünce. "Dinlendin mi bari?" Hem de çok, dedi Zeynep. Deminden beri uyanık yatıyordum. Öyleyse makineden çıkan çamaşırları bahçeye serebilirsin. Kahvaltıyı ben hazırlarım. Zeynep çamaşırları asmayı bitirip içeri girdiğinde Peggy ve annesi kahvaltı yeniyordu. Birbirlerini görünce sevindiler. Günaydın, dedi Peggy. Akşam dönünce seni göremedik. Zeynep erken yatıp hemen uyuduğunu anlatmaya çalıştı. Peggy de konak pansiyona gelmeden önce rehber Murat'ın önerdiği bir kebapçıda başka birkaç Avustralyalıyla birlikte yemek yediklerini anlattı. Murat, isteyenleri pazar günü Truva'ya götürebileceğini söylemiş fakat Norma ve Peggy konak pansiyonda kalıp dinlenmeyi, yarınki yolculuk için hazırlık yapmayı daha uygun bulmuşlardı. Eceabat'ta biraz dolaşmayı, bulurlarsa bir iki hediyelik eşya almayı, belki gene araba vapuruyla Çanakkale'ye gidip gelmeyi düşünüyorlardı. Kahvaltı ederlerken Zeynep yanlarına oturmuş, o gün neler yapabileceklerini konuşuyorlardı ki konak pansiyonun kapı zili çaldı. Kapıyı açan Zeynep karşısında Pınar öğretmeni görünce şaşırdı. Pınar öğretmen de daha önce buraya hiç gelmemişti. Onu kendi evlerinde görmek Zeynep'i sevindirdi. İçtenlikle "Hoş geldiniz," dedi. "Anneme haber vereyim." Emine zil sesini duymuştu. O anda mutfaktan çıktı. Evlerine gelen bu konağa biraz şaşırmıştı ama belli etmedi. O da "Hoş geldiniz" diyerek Zeynep'in öğretmenini içeri buyur etti. "Zeynep bana dünkü törenleri anlattı," diyerek söze girdi Pınar öğretmen. "Ne kadar kalabalık geldiler bu yıl, değil mi?" dedi Emine, bir şeyler söylemiş olmak için. "Evet, galiba 4.000 kişiden çokmuş. Sanırım gelecek yıl daha da kalabalık gelecekler." Sonra birkaç bir şeyden söz etmek ister gibi konuşmasını sürdürdü. Zeynep gittikten sonra "Akşam televizyondaki haberlere bakayım. Herhalde bugünkü Anzak törenlerini gösterirler," dedim. Zeynep "Gösterdiler mi?" diye merakla sordu. "Hiç aklıma gelmedi. Ben hemen yattım. Keşke ben de televizyona baksaydım." "Çok az gösterdiler ama asıl başka bir şeyden söz ettiler ki o çok ilgimi çekti. Buraya bunu söylemek için geldim." "Neymiş o?" "Gelibolu Yarımadası Barış Parkı." Zeynep ve Emine aynı anda "Barış Parkı mı?" diye sordu. "Buralarda mıymış o park?" "Buralarda değil, burası," dedi Pınar öğretmen. "Tüm Gelibolu Yarımadası bir barış parkı olacakmış." Emine "Milli park diyorlar ya zaten," dedi. Zeynep "Tarihi Milli Park" diyerek annesinin sözlerini düzeltti. "Her neyse," dedi Emine. "Barış Parkı neymiş ki?" "Tarihi Milli Park alanını barış düşünce ve duygularını öne çıkartacak şekilde düzenleyeceklermiş." "Anlamadım," dedi Emine. Pınar öğretmen açıklamaya çalıştı. "Öyle bir yer olacakmış ki gelip buraya gezenler savaşın herkes için acı çekmek demek olduğunu, insan hayatının ancak barış içine değer kazandığını düşünecek, barışın önemini anlayacakmış." "Çok güzel bir düşünce," dedi Zeynep. "Peki bu nasıl olacakmış?" "İşte o daha belli değil. Bir yarışma açılmış. Barış Parkı'nın nasıl olabileceği konusunda fikir ve tasarım yarışması." Herkes için barış. Pınar öğretmen yeni edindiği bu bilgileri heyecanla anlatırken Zeynep, Peggy ve Norman'ın kendisini beklediklerini hatırladı. Öğretmenin sözünü keserek "Gelin sizi Peggy ile tanıştırayım," dedi. Öğretmenini onların kahvaltı etmekte olduğu masaya götürdü. Çok geçmeden Pınar öğretmen de bir sandalyeye oturdu ve uzun zamandır birbirlerini tanıyormuş gibi konuşmaya daldılar. Konuları Türkiye, Avustralya, Zeynep ve Peggy'nin okulları, yolculuk ve şafak töreniydi. Emine hemen yapılması gereken işler olduğunu ileri sürerek onlara katılmadı. Daha sonra girişteki oturma bölümüne geçmelerini önerdi ve o zamana kadar işlerini bitirerek birlikte kahve içmeye geleceğini söyleyip yanlarından ayrıldı. Norma ve Peggy bu genç öğretmenin yumuşak kişiliğinden, İngilizceyi rahat konuşmasından ve bilgi birikiminden etkilenmişti. Söz Barış Parkı projesine gelince onlar da bu konuyla çok ilgilendiler. "Demek Barış Parkı için her ülkeden öneriler gelecek," dedi Norma. "Bu çok güzel bir girişim." "Zaten Dünya Barış Parkı dediler," dedi. "Yalnız Gelibolu'yla ya da askerleri burada çarpışan ülkelerle sınırlı değil." "Anladım," dedi Peggy. "Dünyadaki herkesi ilgilendirecek bir yer." Bu düşünce onu çok heyecanlandırmıştı. Savaşın ve barışın herkesi ilgilendirdiği gibi. Çok akıllıca. Pınar öğretmen televizyondan duyduklarını ayrıntılarıyla anlattı. Amaç burayı gezenlerin barışı düşünmesiymiş. Yalnız insanlar arasındaki barışı değil, en geniş anlamıyla, evrensel boyutuyla barışı. İnsan doğa arasındaki barış da söz konusu. Arkeoloji, kültür, hepsi işin içinde. Bu bölgenin geçmişindeki bütün olayları, buradaki tüm değerleri yansıtacak bir düzen kurulsun isteniyor. Bu düzenin Gelibolu Yarımadası'nın doğal kaynaklarını, bitkilerini, hayvanlarını, yer yapısını bozmadan en iyi nasıl olabileceği araştırılıyor. Norma, doğru anlayıp anlamadığını sormak ister gibi tekrarladı. Barış Parkı'na gelenler, Gelibolu Yarımadası'nın doğal ortamı içinde geçmişte onları öğrenecek ve bu öyle bir bilgilenme olacak ki barışı düşünecekler. "Evet," dedi Pınar öğretmen. "Benim anladığım da bu. Burada bir barış havası soluyacaklar. Savaşmak yerine barış içinde yaşamanın, uyum içinde, sevgi ve hoşgörü ortamı içinde olmanın değerini anlayacaklar." Zeynep'e dönerek, "Bütün bunları dinlerken senin özgürlük konusundaki yorumun aklıma geldi," dedi. Anzaklar da özgürlüğün değerini Gelibolu'da öğrendiler diye düşündüm. Bundan sonra Barış Parkı'na gelenler gene buralarda özgürlüğün değerini anlayacaklar. Zeynep o anda aklına gelen bir soruyu hemen sordu. Bütün yarımada Barış Parkı olunca burada yaşayanlar ne olacak? Evet, bu alan içinde yaşayan ve çalışan 10 bin kişi varmış. Onların beklentileri de göz önüne alınacak ve onların da bu ortama katılımları sağlanacak, dediler. Peki, ne zaman yapılacakmış bu Barış Parkı, belli mi? Diye sordu. Fikir ve tasarım yarışması daha sürüyormuş, dedi Pınar öğretmen. Seçici kurulun kararları önümüzdeki yıl Nisan'da açıklanacakmış. Tasarımları Mayıs 1998 boyunca sergilenecekmiş. Anlaşılan önümüzdeki birkaç yıl içinde Barış Parkı gerçekleştirilecek. Emine işlerini bitirip yanlarına geldiğinde dördü de hala kahvaltı masasında Gelibolu Barış Parkı'nı konuşuyorlardı. Emine, Pınar öğretmene, biz her pazar annemgile gideriz, dedi. Söyleyiverin, isterlerse bugün onlar da gelsin. Tabii siz de, hep birlikte gidelim. Bu öneriyi herkes sevinçle karşıladı. Norma ve Peggy bir Türk evini görecek, Zeynep'in sözünü ettiği Hasan dedenin kızıyla ve Zeynep'in anneannesiyle tanışacak oldukları için, Zeynep ise bugünü Peggy, Norma ve Pınar öğretmenle birlikte geçireceği için sevindiler. Hepsinin yardımıyla kahvaltı sofrası 1-2 dakikada toparlanıverdi. Pınar öğretmen, Emine ve Zeynep ilçenin bazı sorunlarından söz ederken, Peggy ile Norma odalarına çıkıp ceketlerini ve fotoğraf makinesini aldılar. Burada savaşmışlardı. Gülbahar ninenin evi yürüyerek 20 dakika kadar ötedeydi. İlçenin merkezinden uzaklaşıp tek tük evlerin, bahçelerin başladığı, daha sonra kırların, tarlaların alabildiğine uzandığı yerlere doğru yürüdüler. Sıcak bir bahar sabahıydı. Ot kokuları her yanı sarmış. Ağaçlar çiçek açmaya hazır tomurcuklarla bezenmişti. Bir iki erik ağacı bembeyaz, birkaç kayısı ağacı pembe çiçeklerle donanmıştı bile. Buralarda çok görülen sarı gelincikler kırlara serpilmişti. Gökyüzü lekesiz, tek düze bir mavilik halinde uzanıyor, güneş bu bulutsuz gökte ışıl ışıl parlıyordu. Sıcak bir gün olacak, dedi Pınar öğretmen. Norma, Avustralya'ya dönünce bu sıcaklığı arayacağız. Orada kış başlıyor, dedi. Bütün buralar yola çıkmadan önce sözünü ettikleri tarihi milli parkın bir bölümüydü. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı bu yerler için Bakanlar Kurulu özel bir karar almış, böylece buraları korumak devletin görevlerinden olmuştu. Park Müdürlüğü Eceabat'taydı. Bu topraklarda yaşanmış olayları gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla şehitlikler onarılıyor, anıtlar dikiliyor, gezmeye gelenler için yollar yapılıyordu. Tarihi Milli Park olarak korunduğundan buralarda gelişigüzel inşaat yapmak yasaktı. Çoğu yerine el değmemiş doğal bir ortamdaydılar. Gülbahar ninenin evi de bu incir, zeytin, badem ağaçlarının, otların, çalıların diledikleri yerde büyüdüğü kırlar içindeydi. Dört bir yanı bahçe olan küçük tek katlı binaya yaklaşırken Zeynep önden koşup anneannesine konuklarla birlikte geldiklerini haber verdi. Evin arkasındaki bahçede 2 gün önce diktiği domates fidelerini ve kıvırcık salataları sulamakta olan Ayşe anne, işini bırakıp gelenleri karşılamak üzere bahçe kapısına gitti. Çok renkli küçük çiçek desenli bir şal var, üstüne gene desenli bir bluz ve el örgüsü kırmızı yelek giymişti. Başının sardığı koyu pembe yazmanın üstünde iri çiçek desenleri vardı. Zeynep, anneannesini önce öğretmenine, sonra Peggy ve Norma'yı tanıştırdı. O sırada evin kapısında Gülbahar nine gözüktü. Gözlerini kısarak bahçedeki kalabalığa baktı. Gelenleri tanımaya çalıştı. Zeynep hemen ona doğru giderek elini öpüp başına koydu. Peggy ve Norma ilk kez gördükleri bu el öpme biçimini ilgiyle izlediler. Pınar öğretmen de Gülbahar ninenin elini öptü. Emine, Ayşe anneye, Norma Peggy'nin törenler için Avustralya'dan geldiğini, akrabalarının Gelibolu Savaşları'na katılmış olduğunu, Zeynep'i de törenlere götürdüklerini anlattı. Emine ve Zeynep içeriden bir iki sandalye çıkardılar. Ayşe anne kapının önüne bir kilim serdi. Az sonra hepsi oturmuş birbirleriyle konuşmaya çalışıyordu. Bu durumda Pınar öğretmen çok iş düşüyor. Peggy ve Norman'ın sorduklarını ve söylediklerini Türkçe'ye, Ayşe anne ya da Gülbahar ninenin sözlerini de İngilizce'ye çevirip duruyordu. Zaman zaman Zeynep de çeviri işini üstleniyor, elinden geldiğince öğretmenin yükünü azaltmaya çalışıyordu. Emine doğru olup olmadığını anlamasa da kızının İngilizce konuşmasını sevinerek izliyordu. Ayşe anne üzerinde gözleme pişirdiği sacı ve hamur tahtasını bahçeye çıkardı. Önceden hazırladığı hamuru getirdi. Birkaç büyük taşın çevrelediği ocak yerinde 4-5 odun tutuşturup ateşe hazırladılar. Sacı ateşin üzerinde oturttular. Emine annesinin hazırladığı hamurdan parçalar koparıp açıyor. Ayşe anne kızının açtığı gözlemeleri hemen oracıkta pişirerek konuklara veriyordu. Norma, hamurun oklavayla açılmasından sacın yağlanıp gözlemenin pişirilmesine, katlanmasına kadar tüm ayrıntıların fotoğrafını çekti. Zeynep çay yaparken Peggy de yardım etmek istedi. Eve girince Zeynep, mutfağa gitmeden önce Peggy'ye Hasan dedenin resmini gösterdi. Peggy'nin aklına büyükannetinin evinde sehpa üzerine duran fotoğraflar geldi. Büyük dede Frank'in oradaki gümüş çerçeveli resmini görür gibi oldu. Görüntüleri fotoğraflarda kalan bu iki insan, şimdi bizim bulunduğumuz bu yerlerde aylarca bulunmuş, sanki bir arada yaşamışlardır diye düşündü. Anzaklarda Türkler çarpışırken karşılaşmışlar mıydı? Ya da ateşkes olduğu gün? Birbirleriyle konuşmaya çalışmışlar mıydı? Dillerini anlamadan, belki ceplerinden bir iki fotoğraf çıkartıp göstermişlerdir. Şimdi Zeynep'in bu resmi Peggy'ye gösterdiği gibi. Peggy, Hasan dedenin Gülbahar nineye benzediğini söyledi. Zeynep, olabilir dedi. Birlikte mutfağa geçip çay yapmaya koyuldular. 8. ayrımın sonu, sayfa 141.